Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 24. mektup 3. remiz. Baştaki sualin cevabı devam ediyor. Eşya zeval ve ademe gitmiyor. Belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor. Cümleler üzerinde durarak yavaş yavaş gidelim. Eşya deyince her şey. Arapçada eşya şeyler demek. Dolayısıyla her şey zeval ve ademe gitmiyor. Hani görüntüde bir şey geldi gitti. Bunu ne yazık ki zaman zaman Müslümanlar da farkında varmadan hataya düşebiliyor. İşte annemi kaybettim diyor. Babamı kaybettim. Kardeşimi kaybettim filan. Veya işte bir hayvan vardı evimizde, kedimiz vardı, kaybettik filan gibi. Veya işte ağacımız vardı, kaybettik. Hiçbir şey kaybolmuyor. Hiçbir şey zayi olmuyor. Şimdi burada inşallah bu dersin çok farklı boyutlarını bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan insanlara, bizim yaptıklarımızdan, bizim üzerimizde tecelli eden esmanın güzelliklerinden tutun, şu şehadet alemine gelen her şey buradan başka bir aleme gidiyor. Başka bir yere gidiyor. Hani nehirde akan suları biz kaybettik demeyiz değil mi? Biz o gördüğümüz sular bir yerde toplanıyorlar. Tarlada elde ettiğimiz mahsulatı kaybettik demeyiz. Ambarlara gidiyor. Tarladan hasat ediliyor. Tarladan gitmiş olması onun yok olduğu anlamına gelmez. Veya okuldaki öğrencileri, eğitimleri bittikten sonra hocalar ya öğrencileri kaybettik demezler. Onların eğitimini verdik, onlar diplomalarını aldılar, her biri bir vazife başına geçti diyerek başka yerlere gittiklerini söyler. Öyle mi? Askerde terhis olanlar bunları kaybettik denilmez. Onlar babalarının memleketlerine gittiler. Daha güzel yerlere gittiler denilir. Dolayısıyla eşya dediğimiz şu aleme gelen her şey zeval ve ademe gitmiyor. Adem burada yokluk, yokluğa gitmiyor. Nereye gidiyor belki? Belki aksine, buradaki belki aksine, zaman zaman biz konuşmalarımızda belki kullanınca yani şüphe mi uyandırıyor filan, acaba anlamında mı geliyor diye soruluyor. Risale-i Nur'da geçen belki kelimesi aksine, kesinlikle anlamına gelir. Bilakis, değil mi hocam? Bilakis. Bu bizim Türkçe'de kullandığımız bilakis bunu tam tutar, tam oturur. Aksine, bilakis, kesinlikle daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor. Buna Üstad Hazretleri şehadet alemine gelen varlıklar Allah'ın ilim dairesinden şehadet alemine geliyor. Hani bunu teşbih, temsil olmasın ama anlamayı kolaylaştırmak için bir örnek verebiliriz. Diyelim bir insan bir yazı yazacak. Ne yazacak? Şiir yazsın diyelim. İstiklal Marşı'nı yazacak. İstiklal Marşı onun ilminde. O ilminde olan İstiklal Marşı'nı bir kağıda döker. O ilim dairesinden şehadet dairesine, kudret dairesine girmiş. Yani kudretiyle o ilmindeki olan İstiklal Marşı'nı yazıya dökmüş. Değil mi? Yazmasıyla yazıya dökmüş. Peki yazı silindi diyelim. Yazı yok mu oldu? Hayır. O yazı zaten ilim dairesindeydi. Kudret dairesinden tekrar ilim dairesine geçti. Tabiri caizse her şey Allah'ın ezeli ilminde kayıtlı. Takdiriyle, mukaddir ismiyle Cenab-ı Hakk'ın ilminde her şey mevcut. İlmin haricinde bir şey yok. Olan, olmuş ve olacak her şey Allah'ın ilminde. İşte o ilim dairesinden Cenab-ı Hak kudretiyle şehadet alemine çıkarıyor varlıkları. Şehadet aleminde varlıklar görevleri ifa ettikten, vazifeleri yerine getirdikten sonra tekrar ilim dairesine dönüyorlar. Bu birinci mana. Şimdi tek tek işleyecek Üstad Hazretleri. Bitkiler alemini, hayvanlar alemini, insanlar alemini tek tek işleyecek. Ama önce bunu bir kavrayalım. Bu her şey için geçerli. Madem Allah var ve madem Allah'ın ilmindeyiz, öyleyse hiçbir şey o ilmin haricine gitmiyor. Birinci mana bu. Onun için üstadımız daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor. Alem-i şehadetten alem-i gayba gidiyor. Ha, ne demek alem-i gayba? Ha, şu dünya aleminden gayb alemlerine gidiyor. Bunu iki şekilde anlamak mümkün. Hem Allah'ın isimlerine gidiyor. Diyelim Hay isminden geldiyse Hay ismine gidiyor. Rezzak isminden geldiyse Rezzak ismine gidiyor. Çünkü bütün mevcudatın aslı Allah'ın isimlerine bak. Bu anlamda Allah'ın isimlerine gidiyor diyebiliriz her şey. Ama ikinci mana da şu görünen bir alem var. Buna bir şahit alemi diyor. Bir de gayb alemi var. Mesela ahiret alemleri gayb alemleridir. Hani gözümüzle göremediğimiz için ona iman ediyoruz. Mesela yarın gelecek biliyoruz değil mi? Ama yarın bizim için gayiptir. Demek gayb bu anlamda da kullanılır. Mesela insan ilk yaratılması bizim için gayiptir. Bilmiyoruz. Allah bildirince bizim için malum oluyor değil mi? Dolayısıyla şehadet görünen demek. Gayb bir anlamda görünmeyen demek. Demek ki şu dünya aleminde, şu dünya sergisinde, şu dünya fuarında, şu dünya tarlasında sergilenen varlıklar buradan vazifeleri bitince nereye gidiyorlar? Gayb alemine dökülüyorlar. Üstad Hazretleri buna akan nehirlerin bir yerde toplanması, çıkan mahsulatın bir ambarda depolanmasına benzetir. O halde şu dünya nehrinde akan varlıklar kesinlikle zayi olmuyorlar, boşa gitmiyorlar. Başka bir aleme intikal ediyorlar, gayb alemine. Onun için ben bazen soruyorum kaç kardeşiniz var diye. İşte hocam diyor iki kardeşimiz var. Yani hepsi hayatta mı diyorum? Evet diyor. İkisi de hayatta. Vefat eden var mı? Vefat eden de var iki tane. Onları saymıyor. Yani görünmüyor diye onları hesaba katmıyor. Yani görünmüyor diye yok oldu anlamına gelmiyor ki. Berzah alemine gittiler. Kabir alemine gittiler. O kabir alemine gitmeleri şehadet aleminde görünmemeleri olmadıkları anlamına gelmez. Alem-i gayba gidiyorlar. Onun için demek ki bir, her şey Allah'ın ilim dairesine gidiyor, kudret dairesinden. İki, her şey görünen şu dünya aleminden görünmeyen ahiret alemlerine, kabir hayatına, ruhlar alemine, işte ahiret alemlerine gidiyorlar. Bu da ikinci mana. Alemi tagayyur ve fenadan Allahu Ekber. Bir de bu dünya alemi sürekli değişiyor. Abi saçlar ne oldu? Allah döküldü diyor. Döküldü diyor. Beyazladı diyor. Abi belin ne oldu? Vallahi ihtiyarladık diyor. Çöküyor. Bak sürekli değişiyor. Bir de fena. Fani alem. Ebedi değil. Ama her varlık sürekli var olmak, sürekli güzel olmak ve sürekli devam etmek istiyor. Öyleyse diyor siz üzülmeyin. Şu dünya alemindeki her şey alemi tegayyür ve fenada yani sürekli değişiyor ve fenaya fena fani nereye gidiyormuş? Alemi nura bekaya müteveccih oluyor. Üç tane güzel mana. Alemi nura nurlar alemine gidiyor inşallah. Burası zulmetler alemi. Üstadımız bir yerde der ki dünya diyor bütün şaşasıyla bir zindan hükmündedir. Hani insan bunu şöyle biraz daha iyi anlar. Anne rahmindeki o rahat hayat çocuk için bütün şaşasıyla dünya nispeten nedir? Zindandır. Hem de üç karanlık içinde ayetin ifadesiyle zulümatin selas. Üç tane karanlığın içerisinde yaşayan o çocuk kendine göre bir tahta oturuyor. Bir saltanat sürüyor suyun içinde ama dünya nispeten bir zindan. Onun için şu dünya hayatının bin sene mes'udane hayatı cennet hayatının bir anına tekabül etmiyor, mukabil gelmiyor. İşte bütün dünya, bütün şaşaatıyla, bütün saltanatıyla ahirete nispeten bir zindan hükmünde bunu daha iyi anlıyoruz. Oraya gidince Allah Allah biz burada mı yaşadık ya? Fesubhanallah. Nasıl nefes aldık? Nasıl rahat ettik diyeceğiz. Onun için buradan gidenler pek çok incinmesinler. Zulmet alemine değil, nurlar alemine gidiyorlar. Onun için her şey Allah'ın ilmine dönüyor. Her şey beka alemine, gayb alemine gidiyor ve her şey nur alemine. Bunun arkasını var ya siz sıralayabilirsiniz. Her şey alemi saadete gidiyor, her şey alem ebediyete gidiyor, her şey alemi huzura gidiyor. Neyse yani aklınıza gelen her şeyi oraya sıralayabilirsiniz. Nokta nokta yani devamını siz koyun. Hakikat noktayı nazarında eşyadaki cemal ve kemal esma-i ilahiye aittir. Ve onların nukuş ve cilveleridir. Üstad Hazretleri şimdi bunun ispatına geçecek. Peki her şey zeval ve ademe gitmiyor. Allah'ın ilim dairesine gidiyor. Her şey işte gayb alemlerine gidiyor. Her şey alem nura gidiyor da peki buna bir delil istiyor. Yani bu tamam bu bir hüküm cümlesi de bunun delili ne? Malumun Üstad Hazretleri her bir cümlesini, her bir hükmünü kesin delillere, hükümlere bağlı. Bunlardan bir tanesini bize verecek. O da şu. Hakikat noktayı nazarında eşyadaki cemal ve kemal esma-i ilahiye aittir ve onların nukuş ve cilveleridir. Buna kelam dilinde bu cümleyi ezberleyelim. Hakiki eşya, hakiki hakaiki eşya esma-i ilahiyedir demişler. Hakiki hakaiki eşya ezberleyelim bu cümleyi. Yani eşyanın hakikinin yani hakikatlarının hakiki gerçeği nedir? Neye dayanıyor? Esma-i ilahiye dayanıyor. Buna bir örnek verelim daha net anlaşılsın diye. Mesela siz aynada gördüğünüz ışığın hakikati güneşin cilveleridir. Doğru mu? Güneşin cilvesini çekerseniz aynada ışık, ısı ve renk diye bir şey kalmaz. Öyleyse aynada görülen ışığın tamamı güneşe bağlı. Öyle ne diyelim? Biz ne diyeceğiz? Hakiki ışığın hakikati güneşin kendisidir. Tabiri caizse Allah'ın var eden ismi bende tecelli etmiş, ben var olmuşum. Eğer var eden ismini Allah kaldırsa ben yok oluyorum. Kayyum ismini Allah ben tecelli ettirmiş, hücrelerim bir arada duruyor. Sonra organlarım bir arada duruyor, atomlar bir arada duruyor, dağılmıyor. Eğer Cenab-ı Hak kayyum ismi benden çekse, benim vücudumdaki zerreler sayısınca paramparça olacağım, zerre de paramparça olacak. Çünkü zerre de Allah'ın kayyum ismiyle. Peki, hay ismini Allah benden çekse, bende hayat kalmayacak. Görme sıfatını benden çekse, bende görme kalmayacak. İşitme sıfatını benden çekse, işitme kalmayacak. Şimdi topla bin bir esmasını, ben olmuşum. Çek bin bir esmasını, ben diye bir şey yok. Ne maddem var, ne manam var. Ne görünenim var, ne görünmeyenim var. Öyleyse ben, hakikat noktasında esma-i ilahiyeden ibaretim. Öyleyse, şimdi burada bir şey çıktı. Öyleyse, madem bu benim için böyle, kuş için böyle, balık için böyle, taş için böyle, yıldızlar için böyle, hava için böyle, su için böyle, çiçekler için, böcekler için böyle, her şey için böyle. Gerçekten bunu bütün dünyamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Yani ben diye bir şey yok ortada. Ben dediğim şey mecazi bir mana. Hakikat noktasında bizim diye, benim diye, malım diye, mülküm diye, bana ait diye, ben yaptım diye bir şey yok. Benim hayatım. Ne demek yani? Aynanın benim ışığım demesi gibi. Hadi canım oradan. Benim rengim, benim ısım demesi gibi. Tam öyle yani. Hiç farkı yok. Kaldı ki güneş mahluktur ve güneşin de ışığı, ziyası, rengi, varlığı her şey Allah'ın ismine bağlı. Güneş bile mahlukken ayna karşısında bu ışıklar benim dese nasıl hadsizlik yapmışsa, nasıl haddini aşmışsa, bizler mahluk olarak Allah'ın ezeli isimlerine, sıfatlarına mazhar olan varlıklar, nasıl bunları kendimize mal edebiliriz? Öyleyse, bakın şimdi mantık silsilesine, hüküm cümlesinin deliline. Madem öyle, madem o esma bakidirler, ne kadar güzel. Şimdi beni var eden, beni yaşatan, bana rızık veren, benim hayatımı devam ettiren isimler baki mi? Allah'ın isimleri zatı gibi ezeli ve ebedi mi? Evet. Öyleyse ve cilveleri daimidirler güneş gibi. Işık sürekli akacağına göre, öyle mi? Madem Allah'ın isimleri sürekli tecelli edeceğine göre, elbette nakışları teceddüt eder, tazelenir, güzellenir. Adem'e ve Fena'ya gitmiyor. Belki yalnız itibari tayinleri değişir ve medar-ı hüsn ve cemal ve mazhar-ı feyiz ve kemal olan hakikatleri ve mahiyetleri ve hüviyeti misaliyeleri bakidirler. Allahu Ekber. Esma baki ise onun tecellisi de bakidir. Onun için Üstad Hazretleri 10. sözde baştan sona Allah'ın isimleriyle ahiretin varlığını ispat eder. Allah hay mı? Evet. Öyleyse hay isminin tecellisi daimi olmalı. Madem burada o hay isminin tecellisi daimi değil, dünya fani olacak. Kıyamet kopacak. Öyleyse o isimlerin daimi tecelli edeceği daimi bir yer olmalı. Ebedi bir yer olmalı yani. Rezzaktır. Rızık verendir. Öyleyse rızık verme fiili sürekli devam etmeli. O halde o rızık vereceği varlıklar da devam etmeli. İşte insanlar cennete ebedi var olmalı. Bir bu mana. Bir de bütün güzellikler, kemalat o isimlere aittir. Tazelenir, nakışları teceddüt eder, tazelenir, güzelleşir. Adem'e ve Fena'ya gitmiyor. Buradaki bilgi daha çok zîruh olmayan varlıklar için, yani bitkiler için daha çok. O bitkilerle ilgili bir yer müsaade ederseniz arz edeyim. Hani hayvanların ve insanların ruhları olduğu için, cinlerin mesela, hayvanların, biz hayvan ve insan nevini gördüğümüzden dolayı daha çok hayvan ve insan ruhuyla meşgul oluyoruz. Ama melek ruhu, cin ruhu, onlar da varlıklardır. Onlar da Cenab-ı Hak zayi etmiyor. Onların da ruhları ebediyete intikal ediyor. Fakat burada bir mana var. İtibari taayyünleri meselesini anlamak için bir yer okuyacağım. Kısa bir yer. Geçen senenin mahsulatı ile şu senenin mahsulatının mahiyetleri bir hükmündedir. Geçen sene bahçenizde bir incir ağacı vardı. İncir ağacının mahsulatını aldınız. Fakat manileri başka başkadır. Manaları ayrı ayrıdır. Taayyunat-ı itibari değiştirmekle manileri değişir ve çoğalır. Taayyunat-ı itibariye ve teşahhusat-ı muvakkata tebredikleri ve zahiren fani oldukları halde onların mani cemleleri muhafaza olunup sabit ve baki kalır. Şu ağacın örneğe bakın, bu önemli. Geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve meyvelerinin ruhları olmadığından, geçen bahardaki bu ağacın, incir ağacının meyveleri, yaprakları nereye gitti? Onların yerine yenileri geldi. Onların inşallah o bitkilerin işledikleri tesbihatlar, yaptıkları ibadetlerin nereye gittiğini ileride göreceğiz. O ayrı. Ama burada bir mana veriyor. Allah-u Teala bir ağacı süslüyor, güzelleştiriyor, isimlerini tecellitiyor, cemalini, kemalini gösteriyor. Ne kadar güzel değil mi? Demek ağacın bütün güzellikleri Allah'ın isimlerine ait. Ağaca ait değil. Ağaç sadece o güzelliklere ayna olmuş. Biliyorsunuz ayna kendini göstermez. Kimi gösterir? Sahibini gösterir değil mi? Aynanın karşısına geçtiğinizde ayna kendini göstermez. Aynanın karşısına geçen kişiyi gösterir. Demek ki kainat bir aynedir. Kainattaki her şey sahipleri olan isimleri gösterir. Ne kadar güzel. Sen de bir aynasın. Sendeki güzellikler sana ait değil. Onun asıl sahipleri olan Esma-i İlahi aittir. Şimdi geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve meyvelerinin mazhar olmadığın, nuhlar olmadığından şu bahardaki emsalinin hakikatça aynılarıdır. Yani hakikat noktasından geçen seneki yaprak, çiçek, meyve bu senekiyle aynı. Yalnız teşahhusat itibariye fark var. O geçen seneki ağacın geçen seneye ait meyvelerdi. İtibari bu demek işte. Geçen seneye göre verilmiş meyvelerdi. Bu seneki ağacın meyveleri bu seneki seneye göre verilmiş. Bu mevsime ait. Geçen mevsime ait. Gelecek mevsime ait. İtibari yani. Göreceli. Evet. Ben diyorum işte benim sağım diyorum. Siz diyorsunuz ki bana göre sol. İtibari bu demek. Pekala. Fakat o itibari teşahhuslar her vakit tecelliye tazelenmekte olan şuunat-ı esma-i ilahiyenin manilerini ifade için şu bahardakiler aynı teşahhusatla onların yerine geldiler. Hani soruda vardı ya, ha bu bitkiler neye gidiyor, niye yenileniyor diye ona cevap veriyor. Evet, onlar gitti, onların yerine aynıları bu mevsimde geldi. Böylece Cenab-ı Hak isimlerinin güzelliklerini yeniliyor, tazelendiriyor, güzelleştiriyor, yeni bir güzellik daha takıyor. Gelelim, şimdi okuyacağımız 3 tane hakikat var. Buna biraz kendimizi verelim, bir anlamaya çalışalım. 3 tane bizim bildiğimiz, şahit olduğumuz varlıklar var. Birisi zîruh olmayanlar. Zîruh olmayanlar. İşte bitkilerdir. Özellikle taşlar mesela. Taş değil mi? Demir, toprak. Bunlar doğrudan hiç ruhları da yok. Hatta bizim binada bir hayatları da yok. Bunlar doğrudan doğruya ki ağaçlar da buna giriyor. Doğrudan doğruya onlardaki hüsn ve cemal Esma-i İlahi'ye aittir. Şeref onlaradır. Medih onların hesabına geçer. Güzellik onlarındır. Muhabbet onlara aittir. O aynelerin değişmesiyle onlara bir zarar iras etmez. Yani bir ağacın kendisi değişmekle hem ağaca zarar gelmiyor hem de onun güzelliğine bir zarar iras etmiyor. Yani iras dediği varis olarak. Bir ağacın gelecek seneki meyvelerine bir zarar gelmiyor. Güzelliği eksilmiyor. Zayi olmuyor yani. Tabi Cenab-ı Hak dünyada yarattığı hiçbir şey zayi etmiyor. Ahiret alemlerine gönderir ama bir de olaya bu açıdan bakıyoruz. Mesela diyelim net bir örnek verelim. Bir taşın üzerine bir adam bir yontma yapmış. Taşı yontmuş. Biz ne deriz? He deriz. Bu taş bir usta tarafından yontulmuş. Sanat eseri. Bir sanatkarın eseri. Hiç kimse o taşın, o sanatın, o taşa ait olabileceği ihtimalini vermez. Öyle mi? Aynen bunun gibi. Kainattaki bütün ruh sahibi olmayan varlıkların hepsinin yaptıkları güzellikler üzerlerine tecelli eden kemalat doğrudan Allah'a aittir. Onlar sahiplenmezler. Ve diğer varlıklar da zaten onlara ait olduğu diye bir iddiada bulunmazlar. Mesela toprağa hiçbir kimse bu toprağı bu ağacı yapmış demez. Mantıken de böyledir. Ama bakın hayvanlara gelse hayvan ne kadar maharetli diyoruz değil mi? Bak ruh girince sahiplenme başlıyor. Biz diyoruz. Benim diyoruz mesela atım çok güçlü diyoruz. Bak hemen gücü ata veriyoruz yani. Esubhanallah. Onun için ruh sahibi olmayan varlıklarda görülen güzellikler insanlar bilsin bilmesin. O varlıklar kesinlikle sahiplenmezler kendilerine. Ve zaten diğer varlıklar da genellikle onlara vermez o güzelliği. Onun bütün güzellikleri Cenab-ı Hakk'a aittir. Yeryüzündeki ruh sahibi olmayan varlıklarda güzellikler doğrudan Allah'a gösteriyor ve Allah'a gidiyor. Ama zîruh ise zevil ukuldan değilse bunu da ayırdı. Zevil ukul akıl sahibi. Mesela kediler, köpekler, bütün hayvanat buna girer. Balıklar, kuşlar, kurtlar, böcekler, yılanlar, solucanlar. Toprakta, havada, suda, meyvelerin içinde, dışında. Gördüğümüz, görmediğimiz. Ne kadar ruh sahibi hayvan varsa. Onların tamamı, dikkat buyurun. Nereye gidiyorlar bu varlıklar? Onların tamamı zeval ve firakı bir adem ve fena değil, belki vücudu cismaniden ve vazife-i hayatın dağdağısından kurtulup kazandıkları vazifenin semerlerini baki olan ervahlarına devrederek onların o ervah-ı bakiyeleri dahi birer esma-i ilahi isnat ederek devam eder. Belki kendine layık bir saadete gider. 17. sözde Üstad Hazretleri diyor ki o sonsuz rahmet hazinesinden bayit değildir ki o hayvanların ruhlarına münasip çektikleri zahmetlere, yaptıkları ibadetlere ve maruz kaldıkları meşakkatlere, ya insanlardan, ya hayvanlardan, ya tabiat olaylarından Cenab-ı Hakk'ın yarattığı işte selden, fırtınadan, depremden neyse, o yaptıkları ibadetler, çektikleri zahmetler, sıkıntılar, kederler, elemler, onların tamamına karşılık diyor Ahmet hazinesinden öyle lezzetler, öyle zevkler, öyle saadetlere mazhar olacaklar ki. Onun için diyor bu dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler. Siz de incinmeyin. Hani bazen insan diyor bana soruyorlar. Hocam benim bir kedim vardı çok seviyordum. Acaba cennette onunla yine beraber olacak mıyım? Hiç merak etme. Allah hiç hadi senin kedini değil. Hiçbir şeyi zayi etmiyor. Onları kendilerine münasip. Onun için üstadımız diyor ki Cenab-ı Hak eğer bir varlığa ruh vermişse, hayat vermişse o hayatı, o ruhu bir daha Allah ondan almıyor. Ebedileştiriyor. Cennetini alıyor ve cennetinde ebediyen, bakın şu cümleye ne kadar harika. Dünyanın sıkıntılarından kurtulup kazandıkları vazifenin semerlerini, bir vazife ifa ettiler. Onun için bir varlığın Allah'ın emrini yerine getirmesi onun görevidir. O görevi yerine getirmesi onun ibadetidir. Öyleyse o ibadetin sevabını alacak. Ya şimdi bu koyunlar, keçiler, inekler, develer bize sütler ikram ediyorlar Allah namına. Bu vazife midir? Evet. Bir görev midir? Bir zorluk mu? Bir meşakkat mı? Ne sıkıntılar çekiyorlar değil mi? Doğum yapıyorlar. Onları taşıyorlar sırtlarında. O kadar dağlarda, bayırlarda, şurada burada otluyorlar. Evet. Yerine göre bizim verdiğimiz sıkıntılı görevler yerine getiriyorlar. Yerine göre onların yönlerini alıyoruz, kendilerini kesiyoruz. Meşru helal dairede. Onların çektikleri sıkıntılar aslında onların ibadetleri. Çünkü Allah'ın vazife verdiği vazife yerine getiriyor. İşte o vazifeyi yerine getirmelerine mukabil bir sevap alacaklar, bir mükafat arıyorlar. O mükafatlarını ruhlarına devrederek, evet, nereye gidiyorlar? Ervah-ı bakiyeleri dahi birer esma-i ilahiyeye isnat ederek devam eder. Belki kendine layık bir saate gider. Onun için Üstad Hazretleri ahiret alemlerinde biliyorsunuz haşir meydanlarında Peygamberimiz buyurmuş ki boynuzlu koyundan boynuzsuz koyun hakkını alacak. Kardeşlerim çok dikkat etmek lazım. Yani hayvanların bile kendi aralarında bir adalet var. Benim boynuzum var diye boynuzsuz koyunlara zarar verme hakkına sahip değil. Ben güçlüyüm diye zayıf hayvanları ezme hakkına sahip değil. Hatta ben güçlüyüm diye canlı hayvanları yemeye hakkına sahip değil. Vahşi hayvanların hakları leşlerdir. Helal rızıkları. O haklarını tecavüz ederlerse ya dünya cezasını görüyorlar ya da ahirette. Ha, hesaplaştılar. Cezalar devamlı değil. Geçici. Haşir meydan hesaplaşma bitince bütün hayvanlar ruhları cennete. Bazı hayvanlar bedenlerle beraber cennete girecek. Ama bütün hayvanlar bedenlerle değil. İşte onların ruhları kendilerine münasip bir bedende toplanıp o bedende ebediyen cennet nimetlerini istifade edecekler. Ona birisi sordu ki nasıl olacak diye. Ya dedim biz bazen bir uçağa bineriz. Uçağın da her tarafı şeffaf olsa Mustafa abi, her tarafı camdan olsa dışarıyı seyretsek herkes aynı uçağın içerisinden binlerce insan, 1000 insan, 2000 insan aynı uçağın içerisinden dışarı seyreder miyiz? Seyrederiz ya. Kim bilir Cenab-ı Hak aynı bedenin içerisindeki o ruhlara cennette nasıl nimetlerde bulunacak, nasıl lütuflarda bulunacak bilemiyoruz. Ama bilelim ki hiçbir hayvanın ruhu zayi olmuyor. Ebedi aleme gidiyor. Öyleyse hem onlar incinmesin hem de biz üzülmeyelim. Gelelim zîruhlara. Zîruhların zevil ukulüne, yani akıl sahibi varlıklara. Eğer zevil ukulden ise insan. Peki cinler buna girer mi? Cinler de girer. Zaten saadet ebediyeye ve maddi ve manevi kemalata medar olan alem bekaya ve o sani hakimin dünyadan daha güzel, daha evet Dünyadan daha güzel, daha nurani olan alem-i berzah, alem misal, alem ervah gibi diğer menzillerine, başka memleketlerine bir seyri seferdir. Allahu Ekber. Cenab-ı Hakk'ın ne güzel alemleri var, bizi bekliyor. Ve biz oraya gideceğiz. Cümleyi bir de okuyalım. Bizi ilgilendiriyor doğrudan. Tabii ya, bitkilerin ne derdimiz var ki onlar nereye gidiyor diye endişe ediyoruz. Çünkü insan kainatla alakadar olduğundan, yerde bir bitkinin böyle ağacın dalından bir meyve düşse yere, parçalansa üzülüyoruz değil mi? Zayi oldu diyoruz. Evet, üzülmek hakkımızdır ama asla zayi olmuyor. Ebediyet alemlerinde, ebedi manzaralarda seyrettirilecek onlar. Onlar zayi olmuyor. Ya bir hayvan, hayvan deyip geçmiyoruz. Bak, üzülüyoruz çünkü insanız. Üzülmek de zorundayız. Hayvanların hakları vardır üzerlerimizde, korumak mecburiyetindeyiz. Hayvanlara zarar verme hakkımız yok. Hatta bitkiyi bile ihtiyaç yoksa koparma izin verilmiyor. Yazık, onun ibadetlerine son verme. Tesbihatı var, zikri var. Allah'ın güzel isimlerinin tecellilerini yansıtıyor. Meleklere, insanlara seyrettiriyor. Niye engelliyorsun onun hizmetine? Onun vazifesine niye son veriyorsun? Demek ki insan kainatla alakadar olduğunda, alakadar olduğu her varlığın her durumundan ya memnun oluyor ya da üzülüyor. İşte diyor Allah-u Teala bize, siz üzülmeyin, o bitkileri zayi etmiyorum. O hayvanları asla zayi etmiyorum. Hele hele sizleri hiç zayi etmeyeceğim. İşte sizlere gelince, saadet-i ebediyeye ve maddi ve manevi kemalata medar alem beka. Niye maddi ve manevi dedi? Maddi ve manevi demesi şu: İnsan bütün lezaizi maneviyeye medar olduğu gibi bütün lezaizi maddiye de medar olacak cennette. 28. sözü Üstad Hazretleri öyle diyor. Demek ki insanoğlu sadece ruhen cennete gitmeyecek. Hem ruhen hem bedenen. Öyleyse ruhani lezzetlerin tamamını en yüksek seviyede, bedensel lezzetlerin de tamamını en yüksek seviyede cennette lütfedecek. Onun için oraya gidiyoruz. Mesela burada bir kardeşimiz görme özürlü. Üzülmesin ya. Belki de Cenab-ı Hak sana görmeyi sağlam verseydi, o görme duygusu belki seni cehenneme gitmeye sebep olacaktı. Elbette görmeyi sağlamak için tedavi olmak sünnettir. Peygamberimizin tavsiyesidir. Tedavi olursun. Allah görme lütfunda bulunursa şükredersin. Ama diyelim ki görme olmadı. Tedavi oldun, açılmadı. Ha, şöyle diyeceksin. Sen hiç merak etme kardeşim. Bu gözün kapalı olması belli ki Allah-u Teala lütfuyla belki bu gözün işleyeceğin günahlar seni cehenneme gitmeye vesile olacaktı. Allah bu vesileyle seni o büyük günahlardan korudu. Bu gözün görmemesi gözüne aittir. Ruhuna ait değildir. Ruhun görme özelliği yerindedir. İnşallah cennette ebediyen bu dünyada görenlerden daha yüksek seviyede bir görmeyi Allah sana lütfedecek. Hiç merak etme. Diğer organlarımızı böyle düşünebiliriz. Adamı diyelim yürüyemiyor, bacakları rahatsız. Duyamıyor, kulakları rahatsız. Diyelim kok alma özelliği zayıf. Vesaire. Her ne özelliğimiz burada eksik olursa olsun, bütün bedensel özelliklerini en yüksek seviyede, bütün ruhsal özelliklerimizi en yüksek seviyede cennette nimetler alacağız. Onun için lezaiz-i maneviye ve lezaiz-i maddiye dedi. Demek ki hem ruhen haşir var, dirilme, hem bedenen dirilme. Böyle yere gidiyor. Nasıl bir yer peki burası? Dikkat edin. Maddi ve manevi kemalata medar olan alem bekaya. Bir defa beka alemine gidiyorsunuz. Ne mutlu sizlere. Fenadan, ademden, zulümattan, karanlıklardan, meşakkatten, sıkıntıdan, kederden kurtuluyorsunuz. Alem huzura, alem-i saadete, alem ücrete gidiyorsunuz. Aklınıza gelen bütün güzellikleri sıralayın. Yine de aklımız o güzelliği anlaması mümkün değil. Böyle bir yere gidiyorsunuz. O zaman niye bu dünyadan gitmeden incinelim? Veya gönderdiğimiz dostlarımızın gittiklerinden rahatsız olalım? Ya kardeşim, annemiz ahirete gitmiş olabilir, dostumuz gitmiş olabilir, hatta çocuklarımız gitmiş olabilir. Hiç endişe etmeyin. daha güzel bir yere gittiler elhamdülillah. Bakın şu ifadeye. Bir, alem bekaya. İki, o sani hakimin dünyadan daha güzel. Bir, daha nuran olan alemi berzah, alemi misal, alemi ervah gibi diğer menzillerine, başka memleketlerine bir seyri seferdir. Hani ruhlar alemindeki ruhların bir kısmı geldi anne rahmine. Nereye gitti onlar? Ya merak etme. Allah'ın başka alemlerine gönderildi. Anne rahmindeki çocuk gitti dünyaya. Merak etme. Anne rahminden başka bir aleme gönderildi. Değil mi? Allah'ın kendi alemi çok geniş. Odaları, alemleri çok geniş, çok bol. Ruhlar aleminden anne rahmine, anne rahminden dünyaya. Dünyadan berzah alemine, misal alemine, ruhlar alemine. Çünkü daha önceki gitti, ruhların gittiği yerler var ya. Mesela annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, peygamberlerin gittiği yerler. Aynı zamanda ruhlar alemidir. Hem berzahtır hem de bizden önce giden ruhların gittiği yerdir. Oraya gidiyoruz canım. Ondan sonra da hep beraber inşallah ey ehli iman saadet ebediyeye babanızın vatanı aslisi olan cennete sevk olunuyorsunuz. Yolculuk oraya. Hatta insan bazen der yahu burada biraz fazla kaldık. Çok sıkıntı bastı. Ne zaman davet gelecek? Dememiz gerekirken Azrail Aleyhisselam kardeşim ne zaman mektup gelecek? Ne zaman davet? Ne zaman ferman gelecek? Davet ne zaman diye beklememiz gerekirken onun için üstadımız ölümün hakikatini anlayan kamil insanlar tabirini kullanır. Ölümü sevmişler. Ölüm gelmeden ölmek istemişler. Niye? Çünkü nereye gideceklerini biliyorlar. Bizim korkmamız ya ölümün hakikatini tam anlamadığımızdan ya da hazır olmadığımızdan. Sanki biraz hazır olmadığımızda rolü var değil mi Amin? Acaba gidersek hazır değil miyiz? Biraz günahlarımız, sıkıntılarımız, hesap zor mu? Orada biraz endişemiz de var sanki. Onun için ahireti hatırlamak, ahirete hazır olmaya vesiledir. Peygamberimiz de sürekli ölümü hatırlayın diye tavsiyede bulunuyor. Elhamdülillah. Başka memleketlerine bir seyri seferdir. Bir mevt ve adem ve zeval ve firak değil, belki kemalata kavuşmaktır. Dikkat buyurun. Kemalata kavuşmaktır. Hangi kemalat aklınıza gelirse? Yaşamın kemalatı, görmenin kemalatı, duymanın kemalatı, yemenin kemalatı, içmenin kemalatı, maddi manevi ne kadar kemalat istiyorsan onların tamamına kavuşuyorsun. Onun için cennete ne denilmiş? Darı saadet. Saadet diyarı. Elhasıl madem sani Zülcelal vardır ve bakidir ve sıfatı ve esması daimi ve sermedidirler. Bakın şu cümlelere kardeşler. Ne kadar güzel. İnsan rahat. Bir defa Allah var. Bir de bakidir. Ezeli ve ebedi. Sıfat ve esması daimi ve sermedidir. Allah'ın zatı ezeli ve ebedi olduğu gibi sıfatları, isimleri, şunatları da ezeli ve ebedidir. Öyleyse elbette o esmanın cilveleri ve nakışları bir manevi beka içinde teceddüt eder, tahrip ve fena, idam ve zeval değildirler. Yani Cenab-ı Hak bu alemden alır, başka aleme götürür. Devam ettirir yani, yok etmiyor. Kabir alemindeki hayatımız bitince haşir meydanına çıkaracak. Haşir meydanındaki alemindeki vazifemiz bitince inşallah cennete götürecek. Çünkü Allah'ın isimleri baki ise onun cilveleri olan varlıklar da baki olacak. Yoksa tahrip ve fena, idam ve zeval değildirler. Buna bir tane örnek vereyim daha net anlaşılsın diye. Üstad Hazretleri iki mektubatın başında bugün de bir yerde bir vesile bu örneği verdik. Çok harika bir örnek gerçekten. Diyor ki üstadımız hayat mertebesinin en aşağısındakiler bitki hayatıdır. Bitki hayatının en aşağısındakiler de çekirdeklerin hayatıdır. Değil mi? Elinize alın bir şeftali çekirdeğini. Vallahi başınıza vursanız acıtır. Sert. Hayat da göremezseniz. Demir gibi, taş gibi. Şimdi o bitki hayatının en aşağı mertebesindeki bir çekirdek hayatı. O çekirdek hayatının tohumu toprağa attığımızda toprağın altında zahiren ölür, fena bulur. Dağılır, parçalanır. Çekirdeği değil mi? İçinden çıkıyor. Zahiren fena bulur. Ama hakikatta toprağın üstünde, hava aleminde bir ağaca inkılap ediyor. Şimdi dünyadaki bütün çekirdekleri toplayın. Sadece şeftal çekirdeklerin değil. Bütün bitki çeşitlerinin, çiçek çeşitlerinin, tohum, çekirdek, habbe, tane ne varsa toplayın, bir araya getirin. Hepsine de bir akıl verin ama hiç ömürlerinde şeftal ağacını görmemişler. Şu şeftali ağacın, şu şeftali çekirdeğinden bir ağaç çıksa ne olur diye sorun. Şeftal ağacını anmaları mümkün mü? Anlamaları. Hep çekirdeğe benzeyecekler değil mi? Biraz büyük diyecekler. Ya bil illa çekirdeğe benzeyecekler ya. Başka bir şey benzetemezler. Gördüklerine benzetirler. Ama toprağın altına giren o çekirdek toprak üstünde, hava aleminde bir ağaç oluyor ki çekirdekle onu mukayese etmek mümkün değil. Odunlarını mı? Yani ağacın dallarını mı mukayese edeceksiniz? Benzemez. Peki ağacın yapraklarını mı? Çiçeklerini mi? Meyvelerini mi? Tatlarını mı? Kokularını mı? Renklerini mi? Ney? Hiçbir şey ya. Hiçbir şeyi anlayamazsınız. Aklınıza gelecek hiçbir şey ona benzemez. Üstad Hazretleri diyor ki hayat tabakasının en aşağısında olan bitki hayatının ölümü böyle olursa, hava aleminde böyle ağacı netice verirse, hayat mertebesinin en yükseğinde, en ulvisi olan insan hayatının ölümü acaba ahiret alemlerinde nasıl bir netice verir? Subhanallah. Ama örneği görüyor musunuz? Bütün insanların akılları bir insana verilse anlayabilir mi? Onun için Peygamberimiz demiş ki cennet demiş ne göz görürmüş ne kulak işitmiş ne de insanın aklına hayaline kalbine gelmiş. Ne görseniz ne işitseniz ne hayal etseniz ne tefekkür etseniz cennettekini yakalayamazsınız. İşte böyle bir yere gidiyorsunuz. Onun için kemalata gidiyoruz. Malumdur ki İnsan, insaniyet cihetiyle bir mana daha var. Onu da verip bitireceğiz. Bitiyor dersimiz. Ama şu da harika bir şey ya. Malumdur ki insan, insaniyet cihetiyle ekser mevcudatla alakadardır. Onların saadetlerle mütelezziz, helaketlerle müteellimdir. Hususan zihayat ile ve bilhassa nev-i beşerle ve bilhassa sevdiği istihsan ettiği ehli kemalin alamıyla daha ziyade müteellim ve saadetlerle daha ziyade mesut olur. Hatta şefkatli bir valide gibi kendi saadetini ve rahatını onların saadeti için feda eder. Yani ne diyor? Allah Allah diyor ya kadıncağız. Benim diyor ömrümden alsın diyor. Evet. Şu diyor kedileri yaşatsın Allah. Bazı böyle yaşlı kadınlar var. Böyle biraz da ruhları incelmiş, şefkatleri böyle zirveye çıkmış. Ya Rabbi de benim hayatımdan al diyor şu kedicikleri ver diyor. Kendi hayatını feda ediyor. Bak usta diyor ki şefkatli bir valide gibi kendi saadetini ve rahatını onların saadeti için feda eder. Çünkü insan, insan itibariyle hayvanlarla, bitkilerle, insanlarla özellikle sevdikleri alakadar onlar mutluysa o da mutlu. Onlar hüzünlüyse o da hüzünlü. Bakıyorsun anne uyumuyor. Niye? Ya diyor çocuğum hasta diyor. İşte diyoruz Hazretleri. Hani bir tane örnek vereyim buna. Çok canlı, somut, müşahhas bir örnek. Bir arabanın altında kalan bir yavruyu, bir kediyi, onun sahibi olan ya da bir kuşu, onun sahibi olan bir başka insanı nasıl teselli edeceksiniz bir çocuk yavrusunu? Nasıl teselli edeceksiniz? Bir çocuk, yavru bir çocuk, kendi yavru kuşunu işte ağacı arabanın altında ezmişler. Paramparça etmişler. Sanki çocuğun ciğerlerini paramparça etmişsiniz gibi. Ha, o çocuğa yapacak en güzel teselli, yavrum senin bir kafesin olsa, içinde bir kuş olsa, o kafesi açsan, sonra o kafesin içinde kuş uçsa gitse, o kafesi yerin altına gömsek, ağacı arabanın altında ezilse, hatta ateşin içine atsak, yaksak, o uçan kuşa bir zarar verir mi? Vermez amcacığım. İşte yavrum senin bu gördüğün kedi kafesti. İçinde can kuşu vardı. O can kuşu kafesin içinden uçtu, ahiret alemlerine gitti. Saadet diyarına gitti. Burada kalan onun kafesidir. Kafes arabanın altında kalmış, ateşe gitmiş, toprağın altında kalmış, çürümüş, parçalanmış, ona zarar vermez. Elbette ezilmesini istemezdik. Ama ezilmiş olsa bile sen merak etme, o can kuşuna zarar vermiyor. Onun için ben bazen şehit olanlara insanlar üzülüyorlar. Aa işte başı parçalanmış, işte gövdesi parçalanmış. Ya o ruhun onun haberi yok ki. O kafes. Ruhun haberi yok ondan. Onun için ruh ondan ızdırap çekti, endişe etti, sıkıntı çekti falan diye düşünmeyin. Onun madalyasıdır o. Onun şerefidir o. Öyle mi Mustafa abi? Ondan üzülmeyin. Siz kendinize üzülün. Kendi hayatınızı düşünün. Olmasını istemezdik. Elbette onu yapana cezasını çekecekler. Yapan zalimler, yapan hainler cezasını çekecek. Hakkıyla. Ama bu masum, bu şehit olan kardeşimizin o ızdırapla, ondan dolayı ızdırabı yok. Sıkıntısı yok yani. Onun için üstadımız onların diyor kemalatıyla kendi mesut olduğu gibi onların ızdırabıyla kendi ızdırabı. İşte her mümin derecesine göre nuru Kur'an ve sırrı iman ile bütün mevcudatın saadetleriyle ve bekalarıyla ne kadar güzel. Ne oldu? Ne öğrendik biz şimdi? Bütün mevcudat, eşya asla zayi olmuyor. Nereye gidiyor? İlim dairesine gidiyor. Daire-i kudrette ilim dairesinin başına bağlıyor. İlim dairesinden kudret dairesine, şehadet aleminden gayb alemine, fana aleminden beka alemine gidiyor kardeşlerim. Bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan insanlara ve cinlere, meleklere varıncaya kadar. Hiçbir şey zayi olmuyor. Herkes, her mümin bu imanın derecesine göre, Kur'an'dan aldığı nurun kalitesine göre, bir de imanın sırrına göre inşallah, bütün mevcudatın saadetleriyle ve bekalarıyla ve hiçlikten kurtulmalarıyla ve kıymettar mektubat-ı Rabbani olmalarıyla mesut olabilir. Allahu Ekber. Ve dünya kadar bir nur kazanabilir. Yani özellikle inkar edenlerin dünyaları karanlıklarla dolu. Allah selametlik versin. İrfan abi anlattı. Almanya'da diyor bir doktora yaptığımız hocamız vardı. Onun diyor 19 yaşında bir kızı vefat etti. Kendisi ateist. Adam inanmıyor. Hristiyan da değil. Ona gittik teselli vereceğiz. Ne teselli verelim ya? Adam inancı yok zaten. Nasıl bir yol izleyelim? Ben dedim ki işte biliyorsunuz ben Müslümanım. Evet bizim inancımıza göre ölüm şudur diyor. Ölümü güzel bir anlattım diyor ona. İnancımıza göre. Daha güzel bir aleme gidiş. Alemi saadet, diyarı. İmanla ölmek şartıyla da. Adam demiş ki İrfan inanmıyorum ama olsa iyi olacak. Bütün insanları bir düşün. Bütün hayvanları bir düşün. Bütün cinleri, bütün melekleri, bütün bitkileri, dünyadaki her şey nur-u iman, nur-u Kur'an ve sırr-ı iman ile her mümine neyi veriyormuş? Bunlar bir, bütün mevcudat saadete gitti. İki, bekaya gitti. Üç, hiçlikten kurtuldular. Dört, kıymettar mektubat-ı Rabbani oldular. Ve onların bu mesudiyetleriyle ve dünya kadar bir nur ile her mümin nurlanır, mesud olur, huzur duyar ve lezzet alır. Halbuki ama herkes derecesine göre bu nurdan istifade eder. Eğer ehli dalalet ise kendi elemiyle beraber bütün mevcudatın helaketiyle. Ona göre her şey helak oldu. Yok oldu. Fenaya gitti. Ve zahiri idamlarıyla, hakikate idam olmadılar ama o öyle idam oldu zannediyor. Zihru ise alamlarıyla müteellim olur. Yani onun küfrü onun dünyasına adem dolduruyor. Onun başına boşaltır. Daha cehenneme gitmeden cehenneme girer. İman ne güzel. Cenab-ı Hak bu imanı hayatımıza yansıtmayı nasip eylesin. Diğer insanlar da bu güzel ulaştırmayı nasip eylesin inşallah. Ve ahiru davahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.